أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber olmayı isteyen bizler, ona ulaşma yolu diyebileceğimiz hadislerini öğrenmeye niyetliyiz. Onun sözlerinin, şerefli sözlerinin huzurunda ama Allah'ın huzurunda Allah'ı memnun etmek için kulak kesiliyor, kalp kesiliyoruz. İmanımızı tazelemeye, yeniden yeni bir Müslüman olmaya, böylece Allah'ı razı edip cenneti hak etmeye hevesliyiz. Allah'tan bu konuda yardımlar isteriz. İbni Mesud radıyallahu anh, Abdullah İbni Mesud bize aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den şunu nakleder. Bir kul bir adım dahi atsa Allah o adıma hangi gaye ile attığını mutlaka soracaktır. Erkek ya ki kadın, genç ya ki olgun, çocuk ya da ihtiyar, zengin veya fakir, hasta veya sağlam, aklınıza gelen veya gelmeyen yeryüzü bütün insanlığıyla Allah'ın huzurunda imtihan salonundadır. Onlardan herhangi birinin, ki aslında hepsinin, ne yapıp ettiğini, onu neden yaptığını, ne yapmayıp etmediğini ve onu neden yapmayıp etmediğini Allah en iyi bilendir. Bilsin, bana ne dememiz gerekmeyeceği bir bölümle bitiyor hadis. Bunlardan biz hesaba çekileceğiz. Yani yarın sorgulanacak, sual edileceğiz. Neden yaptın ya da neden yapmadın diye. Kitabımızda bu konuyu anlatan bir ayet var. Tabii şimdi benim aklıma gelen bir tanesinden dolayı ben bir dedim değilse, Kur'an'da bununla ilgili nice ayetler bulabilirsiniz. Ama Tekâsür suresinin 8. ayeti şöyle. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذَنْ عَنِ النَّعِيمِ. Bir günden söz edilir. Daha önceki ayetlerde. Kıyamet kopacak. Bütün insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, şeytanlar hepsi canlarını Allah'a teslim ettikten, sadece canlı, can veren Allah kaldıktan sonra, hay ve kayyum olan Allah kaldıktan sonra, ne kadar olduğu, nasıl olduğu bize bilinmez, kimsenin olmadığı bir dönem, sadece Allah var olarak hayat öylece devam edecek. Bir başka çeşit. Yani kabir hayatı. Sonra yeniden diriliş. Bütün varlıklar Allah'ın huzurunda. İşte o gün cennet de görülecek, cehennem de görülecek. İnsanlar amel defterleriyle baş başa ne yapıp ettiklerini Allah'ın huzurunda bir kere daha hatırlayacaklar. Hesaba çekilecekleri bir dönem. O gün ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ. Bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz diyor Allah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yanındaki arkadaşlarına, ashab-ı kiramına, değerli dostlarına, sohbet arkadaşlarına bu konuyu anlatırken örnekler vermiş rivayetten anladığımız. Yani ekmekten, sudan hesaba çekileceksiniz. Giyimden, kuşamdan hesaba çekileceksiniz. Oturmaktan, kalkmaktan, dizinizin dermanından, gözünüzün ferinden hesaba çekileceksiniz. Gibi konular irdeleyip anlatınca, sahabeden biri hem biraz duygulanmış, hem biraz belki ürkmüş, az biraz tedirgin, hesabın endişesi bütün benliğini kaplamış ama az da belki çıkış, az da biraz kurtuluş çaresi olsun diye demiş, ya Resulallah, ben de hesaba çekilecek miyim? Çünkü bunun dünyada, bu sahabenin dünyada dünyalık olarak varlığı sadece beli ile diz kapağının altına kadar vücudunu örten bir peştemal, bir bez parçası, başka yok. Hepsi bu kadardır diye kendisini ortaya koyup, ben de hesaba çekilecek miyim ya Resulallah deyince aleyhissalatü vesselam yine aynı ayet çerçevesinde diyor ki, evet, mesela soğuk su ve gölge yetmez mi nimet olarak, ki saymakla bitmez nice nimetlerin sahibiyiz. Nice nimetler verilen kişi konumunda imtihana tabi tutuluyoruz. Yani o nimetler Allah'ın elbette. Tekrar dönüyorum hadise. Bir kol bir adım dahi atsa diyor Peygamberimiz, Allah o adımı hangi gaye ile attığını mutlaka ona soracak. Bir adım. Hayatınızda bir adımlarınız var mı? Zaten bütün bir hayat o bir adımların ötesinde değerlendirmeye bile göze alınacak bir şey değil, değil mi? Yani insanlar hep bir adım atıyorlar. Bazen ticarette bir adım, bazen dostlukta veya düşmanlıkta bir adım. Bazen eve giderken, işe giderken, işten dönerken, hayra giderken veya mukabili şerre, kötülüğe ya da bir başka şeye giderken adımlarınız var. Bu adımların toplamı tüm hayatımız bizim zaten. Aslında bu adımların, yani söylemesi bilmem ne kadar uygun olacak, bu adımları biz mezara doğru atmıyor muyuz? Bütün insanlar hayatı boyunca bütün adımlarını bir bir hep mezara doğru atmıyorlar mı? Mezara bir adım daha, mezara bir adım daha yaklaşmıyorlar mı? Evet, bütün bu atılan adımların hangi gaye ile atıldığını Allah yarın mezar ve sonrası bizi hesaba çekecektir. Öyleyse şimdiden her adım atarken düşünsek, yani böyle bir şeyin mümkün olmadığını hemen iddia ediverenler çıkıyor bazen. Sanki o işin teorik yönünü kafaya takmış, pratize edilmez bir gerçek gibi, evet doğru ama ben yaşayamam gibi şöyle itiraz ediyor. Yani senin dediğine göre ben evin kapısında bir adımım yere basmış, sağ ayağımı yukarıya kaldırmışım düşüneceğim. Acaba ben bu adımı atınca Allah yarın bana sorunca ben acaba bu adımla ne diyeceğim Allah'a? Hadi onu evet dedim, ikinci adım için bir daha düşüneceğim. Sonra üçüncü adım için derken ben sabah 8'de çıksam evden 10'da iş yerime ancak varırım. Yani her adımda böyle düşünecek olursam elimi uzatacağımda, ayağımı kaldıracağımda. Oysa insanlar bunu kendi kendilerine itiraz etmek için düşündülerse, ben de onların itirazlarına cevap olarak farklı bir örnek düşündüm, aklıma geldi. Mesela satranç diye bir oyun oynarlar. Nihayet oyunda oynadıkları o malzemenin karelerden, mekandan bir adım ötesi için ne kadar düşündüklerini oyun oynayanların hepsi bilirler. Hatta bazen saatler değil günler düşünenler olurmuş. Öyle diyorlar dünya çapında oyunlarda. Yani bir oyun, bir eğlence için İnsanlar bu kadar uzun uzun düşünerek bir adım ancak atabiliyorlarsa, ticari hayatlarında ya kaybedersem diye uzun uzun düşünüp ancak bir adım atabiliyorlarsa, evlilikte veya benzer hayatlarında uzun uzun düşünüp bir adım atabiliyorlarsa, cennete mi gidiyor, o adımıyla cehenneme mi gidiyor, elbette düşünmek zorundadır. Çünkü o attığı adımdan mutlaka hesaba çekilecektir. Abdurrahman bin Avf Hazretlerinden dinliyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini bize haber veriyor. Der ki sallallahu aleyhi ve sellem, kadın 5 vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse, ona cennetin hangi kapısından dilersen oraya gir denilir. Allahu Ekber. Yani bu kadın için bir torpil mi ya da bir özel durum mu düşünmek gerekiyor. Çünkü erkekler adına ben kendi kendimi şöyle bir hesaba çekiyorum. Bana İslam'ın yüklediği yük madde olarak bunlardan çok daha fazla. Benim bireysel ve toplumsal sorumluluklarım var. Benim ekonomik ve sosyal sorumluluklarım var. Benim hukuk ve aile alanında sorumluluklarım var. Komşularımla ilgili, almam vermemle ilgili, memnun etmem, mutlu etmemle ilgili nice sorumluluklar taşıyan birisiyim. Ben şimdi bu kadar sorumluluk maddelerini yerine getirecek ve sonunda cennet hak edeceğim ama kadınların 3 maddeymiş. 1- 5 vakit namaz ve oruca dikkat edecekler. 2- namuslarına dikkat edip koruyacaklar. 3- kocalarına itaat edecekler. Allah onlara cennetin hangi kapısından girerseniz buyurun diyecek. Öyleyse bunda bir fark, bunda bir ayrım söz konusu mu? Evet ama kadınlar erkek, erkekler kadın değil ki. herkese kendisine göre olması adaletin bir icabı değil miydi? Yani zenginin sorularıyla fakirin soruları, çocuğun sorularıyla büyüğün soruları, annenin sorularıyla babanın soruları elbette farklı olacaktı. Burada da galiba bunu daha bir net görüyoruz. Ama sorumluluk maddeleri kadında bu kadar, bu hadise göre. Zaten çok fazla bir şey de diğer hadislerde fark görmüyoruz. Beş vakit namazına dikkat edecek. Hayatını düzenleyen bir namaz olacak. Yani namazın aslı ve esasının kıraat olduğu düşünülürse, Kur'an ve sünnetle birlikteliği devam edecek. Ramazan orucuna dikkat edecek. Böylece namaz ve orucu şöyle anlasam. Yapacağı işleri Allah lillahın dediği, Allah'ın dediği, Allah adına yapacağı işleri namaz kılmak manasına devam edecek. Oruç tutmak anlamına da yapmayacağı şeyleri devam edecek. Çünkü oruç bir şeylerin yapılmamasının bize ifadesi, namusunu koruyacak, namus ve iffetine dikkat edecek. Bir de kocasını memnun eder, güldürürse Allah ona dilediği kapıdan cennete girme yetkisi verecek. Şimdi kadınlar cennete gitmek mi isterler, yoksa Allah'ı memnun mu etmek isterler, veya başka bir açıdan soralım. Yok ben iyi bir Müslüman olmak istiyorum diye kuralı kendileri mi koymak isterler, veya cennetin kapısı, üstelik hangi kapı olursa olsun hepsi birlikte açılacak bir ortamı yaşamak mı isterler? Yani bir kadın, ben namaz abdestime dikkat ediyorum, orucumu mümkün oldukça tutuyorum, hatta her ayın 13, 14, 15'inde veya pazartesi, perşembeleri oruç tutuyorum. Recep ayında daha çok, Şaban'da daha çok oruç tutmaya çalışıyorum. Şevval orucuna da ben çok ciddi, titiz, dikkat ederek yerine getirmeye gayret ettiğimi biliyorum. Kocamı da memnun ettim. Yeter mi bu kadar? Ben cennet istiyorum. Cennetin en yüksek yerinde yer istiyorum. Firdevs cennetine talip olmak istiyorum dese ona ne diyeceksiniz? Cennet mi? Yani şu Allah'ın cenneti mi? Müminlere hazırladığı cennet mi? O zaman Allah peygamberi diliyle size hangisinden girerseniz buyurun diyeceği bir formül hazırlamışsa daha ne eksik var zannediyorsunuz? Yetmez mi bu, size denilmez mi? Yani bir yarışa katılacaksınız, bir sınava gireceksiniz, bir yerde bulunmaya talipsiniz. Orada bulunmanın, oraya katılmanın, orada olmanın şartları olarak size 3 maddelik bir program sunulsa, bir proje sunulsa, siz onları yerine getirdikten sonra daha ne düşüneceksiniz? Hepsi o kadar işte. Söz söyleyen Allah, onun sözcüsü peygamber, bize intikal etmiş böyle bir söz. Öyleyse kadınlar böyle avantajlı ya da dezavantajlı denilmeden konumlarına uygun bir biçimde adaletin gereği cennet yolunun yolcusu böylece olabileceklermiş. Namaz ve oruçlarına dikkat edecekler, kitap ve sünnetle birliktelikleri yürüyecek böylece. Namuslarını koruyacaklar, bir de kocalarına itaat edecekler. Kocalarına itaat konusunda kadınların ya da tam tersine kadınlardan itaat bekleme konusunda erkeklerin galiba İslami eğitime diğer konulardan biraz daha ciddi ihtiyaçları var. Yani örf ve adete dayalı ama İslam'la çok fazla bazen ilgisiz konular Müslümanları hem karı hem koca olmak konusunda rahatsız ediveriyor. Öyleyse bir erkek karısının kendisine itaatının onu Müslüman ve cennetlik etmesi esasını kafasından çıkarmasa, tekrar etmeye çalışayım, dilim dönerse düzgünleştirelim inşallah. Bir erkek karısından beklediği itaat konusunda onun kendisine yaptığı itaat formunun modelinin ona cennet kazandırması esasını aklından çıkarmasa, benim hanımım bana yaptığı bu itaat formülüyle Allah ondan razı olur da ona cennet verir mi diye sorsa, evet diyebildiği bir şekilde itaat ediyorsa kendisine hanımı, kendisi de ondan Allah'ın razı olacağı bir hayat olduğu için haddinden fazla kendisi de razı olsa, kadın da öyle. Kocasının kendisinden istediği, beklediği hayat konusunda, kocamın benden dediği bana cennet kazandırır mı? Ben onu dinlesem, onun dediğini dinlesem, kendi kafamdakini değil, onun iradesine uygun hareket etsem bana cennet kazandırır mı dese, böylece cenneti hak edeceği bir programın insanı olduğunu anlayıp rahat ve huzur içinde yaşasa, galiba ailenin saadet prensibi bu olsa gerek. Hazreti Ayşe annemizden, her şeyin doğrusunu, daha iyisini yapmaya çalışın. Hayır işlerden uzaklaşmayın. Daima yararlı işleri yapmaya devam edin. Şunu da bilin ki hiçbirinizi Allah'ın lütfu ve mağfireti olmazsa sadece ameli cennete götürmez. Amellerden Allah'ın en çok sevdiği az da olsa devamlı olandır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den böyle naklediyor Ayşe annemiz radıyallahu anha. Allah ona cennet versin, bizi de cennette onunla beraber kılsın. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, her şeyin doğrusunu, daha iyisini yapmaya çalışın. Yani bir önceki güne göre, bir önceki yaptığınıza göre, bir önceki ettiğinize göre, bir önceki durumunuza göre, bir sonrası hep daha doğru, daha iyi olsun. Daha iyisini yapmaya çalışın. Biz bunu dünya işlerinde biliyoruz. Dünya ve dünyalık konusunda elbisemiz, ayakkabımızdan, yememiz, içmemize kadar, hatta yemek anlayışlarımızdan öte biraz da zevkine, çayımıza, çorbamıza kadar her konuda daha iyi, daha iyisini arıyoruz. Günlük kullandığımız alet ve edevattan, ayda bir, yılda bir elimize almadığımız nice eşyalara kadar hep daha iyi olsun. Belli olmaz, belki bir lazım olur ama en güzel olsun dediğimizi biliyoruz. Öyle değil ama kulluk konusunda daha iyiye gitmek zorundayız. Hayır işlerden uzaklaşmayın diyor Peygamberimiz. Hayır işler. Yani bize cennet kazandıracak işler, cennetten mahrum bırakan işlerin şer olduğunu biliyoruz elbette. Yani bizi cennete götürecek, cehennemlik olmaktan uzaklaştıracak işler konusunda dikkat edeceğiz. Yani hayır işlerden uzaklaşmayacağız. Daima yararlı işleri yapmaya devam edin. Yani bize cennet kazandıracak, bizi kul edecek, bizi Allah'a yaklaştıracak, kulluğa götürecek, Allah'ı bizden razı edecek ameller yapmaya, işler yapmaya devam edeceğiz. Şunu da bilin ki diyor Peygamberimiz, hiçbirinizi Allah'ın lütfu ve mağfireti olmazsa sadece ameli cennete götürmez. Doğruya koştuk, her şeyin daha iyisini yapmaya, iyi bir kul olmaya çalıştık, hayır işlerden uzaklaşmadık, hep yararlı cennet işleri yapmaya devam ettik ama bütün bunlar bizim için bir cennet garantisi olmayacak. Yani ya Rabbi canın isterse sen dedin ben yaptım, mecbursun beni cennete koyacaksın demeye kimsenin hakkı yoktur. Ya Allah dedi biz yaptık ama acaba onun dediği gibi mi yaptık? Yani o kabul demese, o kabul etmese neye yarar ki bizim yaptığımız manasına? Yine ona yalvaracak, yine ona dua edecek, niyaz edeceğiz. Hatta Furkan suresinin sonunda Allah, duanız olmasa, yalvarıp yakarmasanız, acziyetinizi bilerek, Allah'ın güç ve kuvvetine güvenerek, ya Rabbi demezseniz Allah sizi ne yapsın diyor. Öyleyse amelim var, tamam ben garanti cennetliyim demeyeceğiz. O amelin Allah'ın dediğine uygun olup olmadığı, bir de bizim kapasitemiz, kalitemize uygun olmadığı konusunda daha bir gayretli olmaya çalışacak, daha bir hareketli olmaya çalışacağız. Ve sonunda diyor ki Peygamberimiz, amellerden Allah'ın en çok sevdiği az da olsa devamlı olandır. Yani daha iyi Müslüman olmaya bir gün, iki gün, bir hafta, iki ay, bir sene değil, hep ölünceye kadar gayret edecek, devam edeceğiz. Az da olsa devam etmek demek çoğu yapmamak anlamına gelmeyeceğinden ama kulluğa devam edeceğiz. İbn Ömer'den Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur. Hepiniz birer çobansınız. Çoban gibisiniz. Eliniz altındakilerden sorumlusunuz. Bir kimse kendi ailesi içerisinde bir çobandır ve idaresi altındakilerden sorumludur. Kadın kocasının evinde bir çobandır ve eli altındakilerden sorumludur. Hepiniz birer çobansınız ve hepiniz idareniz altındakilerden sorumlusunuz. Bu hadis, bütün insanların çobanlık makamında çevresindekilerden sorumlu olduğunu anlatır. Ama Bakara suresinin 104. ayeti şöyle. Ya eyyühellezine amenu, la tekulu ra'ina ve kulun zurna vesma'u, ve lil kafirin azabun elim. Ey iman edenler! Ey inanç iddiasında bulunanlar, ey Allah ne derse ben ona iman ediyorum, Böylece bu imanımın emanında ve güvencesinde cennet bekliyorum. Öyle bir ümidim var diyenler. Sakın ha. Peygamberinize ey bizim çobanımız bizi gütsene. Bizi şöyle güdüver. Biz hayvan gibi otlarken sen çoban gibi bizim çobanımız gibi hareket ediver demeyin. Ve kulun zurna ama bize nezaret et. Bize göz kulak ol. Bize bakıp çekiver yine de. Vesme'u. Böyle deyin de dinleyin sözünü öyleyse, onun bakıp çekerken, size nezaret ederken size tekliflerini dinleyin. Çünkü kafirlere elin bir azap vardır denilir. Bakara suresinde, dolayısıyla Kur'an'da ey iman edenler sözüyle başlayan ilk ayet, peygambere karşı Müslümanların, ey bizim çobanımız, ey bizim güdenimiz bizi güdüver demeleri gerekmediğini, yasak olduğunu haber veriyor. Tekrar edeyim. Bakara suresinde ilk defa karşımıza çıkan, dolayısıyla Kur'an'da ilk defa karşımıza çıkan bu ya eyyühellezine amenu sözü, iman edenlere hitap eden bu ilk söz, peygamber karşısında önce sahabenin, sonra bizim tavrımızı belirliyor. Sanki diyor ki, ey müminler, ey iman iddiasında olanlar, peygamberin karşısında kendinizi, çoban karşısında hayvan mesabesinde hissetmeyin, düşünmeyin, öyle farz etmeyin. Veya peygamberi karşınızda hayvanlarının başında bir çoban gibi zannetmeyin. Böylece eğer siz onu çoban gibi zanneder, kendiniz de hayvan gibi farz ederseniz sanki şöyle demiş olursunuz. Ey peygamber, biz hayvan gibi dilediğimizi yapalım. Kendimiz hayvani bir sorumsuzlukla İstediğimiz yerde otlamaya devam edelim. Ama yasakları sen bil, yanlışları sen öğren. Allah ne ile memnun olurmuş olmazmış o bizim ilgimiz alanımızda olmasın. Sen nasıl bilirsen öylece bil, engelleyebildiğin kadar engelle. Tıpkı bir çobanın hayvanlarını engellemeye çalışması gibi sen de bizim hayvanımız ol ve bizi güt. Nerede güzel ot varsa, nerede güzel otlak varsa, nerede güzel dünya ve dünyalık varsa bizi oralara götür. Biz şöyle güzel güzel hayvani bir hayatı yaşayalım demeyin diyor sanki bu ayet. Arkasından peki nasıl olsun peygamber onların konumunda karşısında? Peygamberi çoban gibi görmeyin ama siz kendiniz hayvan gibi olmayın anlamına. Böylece benzurna deyin. Yani siz kendi sorumluluğunuz bilinciyle siz size düşeni yapın. Siz dini öğrenin, siz insan olma bilinciyle hareket edin, siz Müslüman olma bilinciyle hareket edin. Ama peygambere de deyin ki, ya Resulallah biz sorumluyuz, biz Allah'a kul olmak zorundayız. Biz sen olmasan da, biz sen görmesen de, biz senin yanında olmasak da iyi bir Müslüman olmak zorundayız. Ama yine de insanız, hatamız, eksiğimiz, kusurumuz, kabahatımız olur. Sen şöyle bize göz kulak oluver, bizi gözetiver, bize bakıp çekiver, eksiğimiz, yanlışımız olursa, hatamız olursa bizi uyarıver deyin diyordu bu ayet. Ama o ayete göre böyle, çoban kabul etmeyecektik. Peki bu hadis ne diyor? Hepiniz çobansınız, çoban gibisiniz, elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Peki ikisi arasında bir çelişki falan sezdiniz mi? Ben ikisinin bu ayet ve hadisin birbirini çok güzel tamamladığını zannediyorum. Bakın anladığımı ben sesli düşüneyim. Siz de yeniden düşünün üzerinde. Yönetici, idareci veya yetkili durumda olan birisinin yanında diğerlerinin konumu, kendilerini hayvan sürüsü gibi farz etmemek anlamına gelecektir. Ayet bunu anlatır. Yani peygamber yanında bizler, baba yanında çocuklar, ülül emir yanında tebaa, başkan yanında onun üyeleri kendilerini hayvan gibi kabul etmeyecekler. Ciddi sorumluluk bilincinde kendilerine düşeni yapacaklar ama öteki o baştaki yetkili de onlara yine de göz kulak olacak. Ayet bunu anlatıyor. Yani olayı tebaa açısından değerlendirerek onların reise, başkana bakmaları yöntemini belirliyor. Ama hadis olayın başkan açısından değerlendirilmesini bize anlatıp öğretiyor. Yani bir halifenin, bir ülül emrin, bir babanın, bir grup başkanının veya bir ikili hatta arkadaş grubunda ikisinden birinin başkan olduğu bir ortamda onun diğerine bakışını anlatıyor. Siz ondan bir sorumluluk beklemeyin. Arkadaş bunu da yapmadı be demeyin. Ya da oğlunuzun, kızınızın, karınızın ya da yanınızda, mahiyetinizde çalışan insanların belli sorumluluklar taşıması gerektiği konusunda eğitim inancınızı taşıyın ama onlardan beklediklerinizi sıfıra indirin. Siz bir çoban gibi tıpkı koyunlar konusunda ya da davarlar, sığırlar konusunda çobanın beklentisizliği gibi ne olur ne olmaz hayvandır bunlar belli olmaz demesi gibi bunlar insandır deyin. Belli olmaz deyin. Ben bir çobanlık sorumluluğuyla bunları gece gündüz sabah akşam hayırda tutmaya, yanlışa dalmamalar için uğraşmaya çalışayım deyin. Böylece konumumuzun çobanlık olduğunu bir kere daha anlamış olalım. Yani yöneten açısından herkes çoban olacak, yönetilen açısından hiç kimse kendisini yöneteni çoban kabul etmeyecek. Kendisi de bizzat sorumlu olacak. Buna göre hadise tekrar dönüyoruz. Abdullah İbni Ömer'den. Hepiniz birer çobansınız, yani çoban gibisiniz ve elinizdekilerden, eliniz altındakilerden sorumlusunuz. Bir kimse kendi ailesi içerisinde bir çobandır, idaresi altındakilerden sorumlu. Kadın da kocasının evinde çobandır, eli altındakilerden sorumludur. Yani bunu sürdürün anlamına, yani herkes çoban, bir insan ailesinden çoban, bir kadın kocasının evinde çoban, bir çocuk yanındakilerden çoban, bir yönetici yönettiği yerdekilerden çoban. Peki sonunda hepiniz birer çobansınız ve hepiniz idaretiniz altındakilerden sorumlusunuz. Bu anlatım bir de dinin anlatımında sanki ifade tekniği kazandırıyor. Önce tüm genel bir kural, sonra onun açılımından örnekler, sonra ilk genel kural yeniden tekrar ediliyor. Biz de kendimize, sonra evimizdekilere, çoluk çocuğumuza, kısım akraba, eş dost, tanıdık, bildik, akraba, tanıdık arkadaşlarımıza dilimiz döndüğü kadar dini anlatırken önce mesela ayetleri bir okuyalım. Sonra güzel anlatmaya, açıklamaya çalışalım. Sonra yeniden bir kere daha mealen okumaya çalışalım. Veya bir hadisi okuyalım. Dilimiz döndüğünce anlatalım. Sonra yeniden özetleyelim. Galiba bu hadis bana böyle bir ifade tekniği kazandırdı. Ebu Umame radıyallahu anh'ten diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, benim ümmetimden çeşitli yemekler yiyen, çeşitli içecekler içen, rengarenk elbiseler giyinen ve boş sözler konuşan bir takım kimseler gelecektir ki işte onlar ümmetimin en kötüleridir. Tekrar okuyorum. Benim ümmetimden diyor Peygamberimiz, çeşitli yemekler yiyen, çeşitli içecekler içen, rengarenk elbiseler giyinen ve boş sözler konuşan bir takım kimseler gelecektir ki, işte onlar ümmetimin en kötüleridir. Nasıl ifade edeceğimi, hadiste anlatılan gerçeğin zihinlerde nasıl canlanması gerektiğini çoğu zaman beceremiyoruz. Çeşitli yemekler yiyen bir toplum gelecekmiş. Bunu diyen Peygamberimiz, ben o zaman Peygamberimiz döneminde yemeğin ne olduğunu, çeşidinin olup olmadığını, varsa nasıl bir çeşitlemenin olduğunu bilmem gerekiyor. Şu anda bile içinde yaşadığımız toplumsal yapıda bu düşüncelerin çoğu zaman netleşmediğini görüyoruz. Kimi yerlerde düğün yemeği diye 5-6-7 çeşit yemek hazırlanırken, kimi bölgelerde yine yapılan aynı düğünde yemek bir çeşit, iki çeşit, üç çeşit oluyor. Yani bu çeşit denilince ne anlaşılacağını kim, nereden tespit edecek acaba? Yapılan iş aynı, düğün ve düğün yemeği ya da ziyaret ve ziyafetler, Ramazan ziyafet sofraları, sabah kahvaltıları, dostlar için hazırlananlar, bütün bunlardaki çeşit ve çeşitlemeler konusunda ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama isterseniz, insanların şöyle az biraz da aç karınla yürürken, burunlarının direklerini kırarcasına, bütün benliklerini, kafalarını darmadağın eder çatlatırcasına, kimi kapılardan dışarıya çıkan kokuların yanından geçerken, yani lokantalar veya yemekhaneler demek istedim, içeride çeşit çeşit, envai türlü çeşit yemeklerin hazırlandığını, sergilendiğini biliyorsunuz. Nedir bu hayat? Yani insanlar doymak için mi yiyorlar, yemek için mi doymaya çalışıyorlar ya da ne yapmak için yemek hazırlıyorlar anlamak mümkün değil sanki. Sabah kahvaltısına adam ne yapsın yani, misafiri olunca biraz daha artıracak da çoluk çocuğu için şöyle bir iki çeşit, üç çeşit peynir koymasın mı? Bazen bir iki çeşit zeytin de olmalı değil mi? Yani bazen derken peynirin yanında mutlaka zeytin olacak da çeşidine bazen demişimdir. Tatlı cinsinden şöyle bir iki reçel filan, hani arada bir de bal da olsa, başka ne olsun mu? Herkes aklına gelen cinsten neler eklemiyor mu ki sofraya? Bütün bunlarla birlik sonunda, yani ne yapsam ki, şunu fazla sevmiyordum, şunu dün yemiştim zaten, bunu da beğenmemiştim diye burun kıvıran insanlar çıkmıyor mu? Bakın piyasaya. Sebze ve meyvecilerin sergilerinin önünden geçerken şöyle bir düşünün. Yazın sadece yaz mevsimi gereği bulunabilecek sebze ve meyveler yanında, kışın ama sadece kışın bulunabilecek sebze ve meyvelerin de yan yana tezgahta sergilendiğini göreceksiniz. Peki bütün bunların aynı anda göz önüne konulması, sergide insanlara teşhir edilmesi, o alıcı durumda olan insanların burun kıvırarak şöyle demelerini gerektirmiyor mu sonunda? Tezgahtar bir müşteri görmüş, şöyle cebindeki parayı kasasına aktaracak birisi gibi, ona saldıracak, avına saldıracak bir adam gibi hemen çıkmış karşısına ve diyor ki buyurun, ne istemiştiniz? Bakın şu var, bu da var, ama bu da var diye onları sayarken adam gayet rahat ve pişkin, şunu pek yemem. Bu bizim eve hiç gitmez. Şunu da dün almıştım, bunu da bugün yemiştim. Şu mu, bilmem ki ne yapsam diye oradakilerin hepsini sıfırlayıvermiyor mu? Ama insanlar galiba şımarıklığın gereği mi böyle yapıyorlar? Peki, yemekler böyle ya içecekler? Onlara karışmayacağım. Soğuk, sıcak, ekşi, tatlı, çeşit çeşit. Ya da rengarenk üstelik. Burada hadiste söz edilen rengarenk elbiseler için, ama biz içecekler için de rengarenk tabirini kullanabileceğiz. Her renk, hatta dumanlısından dumansızına, asitlisinden asitsizine, acısından tatlısına, ekşisinden mayhoşuna kadar her bir çeşit, siyahından beyazına, renk renk sarısına kadar çeşit çeşit içecekler. Rengarenk elbiseler konusunda herhalde zaten sözünüz atılması gerekmiyor. Fazla değil insanların, mesela 104 tane kravatı varmış birinin, bizzat kendisinden duyduğuma göre. 35 tane ayakkabısı varmış ötekinin, 25 tane gömleği varmış bir başkasının, 10 tane takım elbisesi, 20 tane pantolonu, 5 tane montu, bilmem ne kadar nesi varmış. Yani bu insanların her biri sanki dükkan açsalar, eskiden köylerde ve kasabalarda çerçi denilen her bir çeşidi bir arada satan insanlar bulunurmuş. Yani şimdi bizim evler o tür dükkanların neredeyse bir buçuğu etmiyormuş o zaman. Bir de boş sözler konuşan bir takım kimseler olacakmış ki, boş sözler. Konuşana ve dinleyene cennet kazandırmayan sözler, konuşanı ve dinleyeni cennete götürmeyen sözler, cehennemden uzaklaştırmayan sözler, işte böyle olanlar ümmetin en kötüleriymiş. Tekrar okuyor ve bir başka hadise geçiyorum inşallah. Benim ümmetimden çeşitli yemekler yiyen, çeşitli içecekler içen, rengarenk elbiseler giyinen ve boş sözler konuşan bir takım kimseler gelecektir ki, işte onlar ümmetimin en kötüleridir. Nevvas bin Seman radıyallahu anh'tan aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. İyi ve güzel ahlak güzelliğidir. Günah ise gönlüne dokunan ve halkın bilmesini istemediğin şeydir. Ahlakın güzelliği, iyiliğin güzelliğin ta kendisi. Günahsa, kötülükse, İnsanın gönlünün beğenmediği, hoşlanmadığı, rahatsız olduğu ve halkın bilmesini istemediği şey. Ne dersiniz? Ahlak güzelliği, madem güzelliğin, iyiliğin ta kendisiymiş, onu nasıl tarif etsek? Peygamberimize sorsak, bizi serbest bıraksa, herkes kendisine göre bir ahlak güzelliği tarif etse. Mesela, kayınvalidelere sorun, gelinlerinin güzel ahlaklı olup olmadığı konusunda yüzlerce güzel ahlak tanımı bulacaksınız. Peki ya gelinler? Onlar için de güzel ahlaklı kayınvalide modelinde yüzlerce tanım çıkacak. Baba oğul için aynı, ortak ortak için aynı, öğretmen öğrenci için aynı, komşu komşu için aynı, herkes için bir diğeri adına güzel ahlaklı olmak kriteri kıstası ayrı olacaktır. Peki ne dersiniz? Bunun bir ortak noktası bulunmaz mı? Yani çöpçülere sorsanız sağlık ekibidir diye doktorlarla beraber. İnşaat mühendislerine sorsanız yapıcılar diye amelelerle beraber. Öğrencilere sorsanız eğitimcilerdir diye öğretmenlerle beraber. Hayatın her bir birimini pozitif, negatif bütün uçlarından örnekler alıp sorsanız, yüzlerce örneklemeler bulup onlara danışsanız, iyi nedir, güzel ahlak nedir, ahlakın güzelliği nedir diye. Ama peygambere sormazsanız, ama Allah'a sormazsanız, o zaman aldığınız cevapların hiçbir değeri olmayacaktır. Allah'ın istediği ahlak güzeldir. Peygamberin yaşadığı ahlak güzeldir. İkisinin birbiriyle bağımsızlığı yoktur. Çünkü Allah nasıl bir ahlak istiyorsa, peygamber o ahlakı yaşamıştır. Hazreti Ayşe annemizin ifadesiyle, Kur'an'ın yaşanır şekildeki bir ahlakıdır peygamberimizin ahlakı. Öyleyse, Kur'an ahlakı diyeceğimiz, İslam ahlakı diyeceğimiz, Kur'an'ın yaşanır şekli diyebileceğimiz ahlak, güzel ahlaktır ki, iyi o ahlakın ürünüdür. Böyle ahlaklı olan birisi, ahlakını Kur'an'a dayandıran birisi, yaptığı bir amelden dolayı canı sıkılmış, morali bozulmuşsa, eyvah demiş, pişman olmuşsa, boynu bükülmüş, yani böyle yüzü beti benze atmış, perişan olmuş bir hale gelmişse, bir de bunu birilerinin bilmesini istemiyorsa, eyvah diyorsa, duyulmasın derdindeyse, içten içe bütün benliğiyle, şöyle bütün hayatı boyunca onun adına pişmanlığını baştan kabullenmişse, halkın bilmesini de istemiyorsa, işte o da kötü bir iş, günah bir iştir. Nevvas bin Seman'dan aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini öğreniyoruz. İyi ahlak güzelliğidir, günah ise gönlüne dokunan ve halkın bilmesini istemediğin şeydir. Aleyhissalatü vesselam, erkek çocuklarınıza da yüzme ve ok atmayı, kız çocuklarınız adına da ip eğirmeyi öğretin diye bir söz nakleder. Yani erkek çocuklarla kız çocukların eğitimde farkından söz ediliyor sanki bu hadiste. Efendim onlara yüzme ve ok atma öğretilecek, diğerlerine de ip eğirme öğretilecek. Peki hani fizik, kimya, biyoloji, tıp, tarih, coğrafya öğretilmeyecek mi? Hadiste o bölümler yok. Onları öğretmeyin, öğretin dediğinde görmedim şimdi burada. Ama tekrar dönün bakın. Erkek çocuklarınıza yüzmeyi, bir de ok atmayı öğretin. Kız çocuklarınıza da ip eğirmeyi öğretin dediğine göre, sanki toplumda bir iş bölümü söz konusu. Dantel öğretin, oya öğretin, boya öğretin değil galiba. Ama hayatın gereği ciddi ihtiyaçlar adına kadın kendine düşeni, erkek kendine düşeni yapacak. Peki yüzmeyi zevk için yüzme havuzlarında, ok atmayı da işte benzer nice spor tesislerinde yapsın için mi? Ben öyle anlamadım. Hani o hayatın İslamiliğini korumak için savaşı göze alacak bir yapıda olacaktı ya, onun için gerekecek yüzecek, onun için gerekecek ok atacaktı. Zaten her ikisine de öğretilecek konuların ortak bir noktasını yine Aleyhissalatü vesselam şöyle diyor. Erkeklerinize Maide, kadınlarınıza da Nur suresini öğretiniz. Peki kadınlar Maide'yi öğrenmesinler ya da erkekler Nur suresini öğrenmesinler der misiniz? Öyle değil. Mesela birileriyle Kur'an'ı eğitim, Kur'an'la beraber bir eğitim yapacaksınız. Herkese belki önce Enam, herkese belki önce Bakara suresini anlatmazsınız. Ya da dur sen önce alak, sonra kalem, sonra müddessir, sonra Müzzemmil suresini öğren de gel. Biz Mekke'de bunları öğrendik de Medine'ye böylece geldik. Sen o sırada Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerini öğren de ondan sonra bize yetişirsin arkadaş denilmemiştir yeni Müslüman olanlara. Demek ki onların durumunu daha bir beyan edici manada kadınlar ve erkekler Kur'an ve sünnette ciddi eğitilecekler. Yani her erkek ve her kadın dinini, imanını, İslam'ını, Allah'ını, peygamberini çok güzel öğrenecek. Ama Kur'an'ın ve sünnetin yüklediği sosyal görev olarak erkekler mesela savaşa, sosyal, ekonomik ve siyasal hayatı düzenlemeye yönelik bilgiler, kadınlar, kızlar da anne olmaya, aile hayatını düzenlemeye yönelik güzel bilgiler alacaklar. Sevdiğini ölçülü sev. Bir gün gelir sevmediğin biri olabilir. Sevmediğinde ölçülü olarak sevme, bir gün gelir dostun olabilir. Tirmizi böyle naklediyor Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, tekrar okuyorum, sevdiğini ölçülü sev, bir gün gelir sevmediğin birisi olabilir o. Sevmediğinde ölçülü olarak sevme, bir gün gelir dostun olabilir. Ne kadar hoş. Tam dengeli bir şahsiyet. Elbette peygamberden bize intikal edecek, yani peygambere yakışır sözler böyle olacaktır. Ebu Hureyre Efendimiz naklediyor. Aleyhissalatü vesselam'dan diyor ki peygamberimiz, insanlar birilerini sever, birilerine de nefret eder ya, kimilerini severiz, kimilerini sevmeyiz ya, hatta bu bazen Müslüman kardeşimiz olarak onu düşmanca sevmemek değil ama sevmeyiz, buğz ederiz, kötüleriz ya, işte ne sevdiğimiz ne de sevmediğimiz konusunda ölçüyü kaybetmememiz gerekiyor. Ölçülü seveceğiz. Belli olmaz. Çünkü eğer onu Tanrı gibi, ilah gibi, Allah ve Resulü gibi, hak ve hakikat gibi, yanılmaz gibi, değişmez gibi, hata etmez gibi seversek, bu kendi hatamız ve yarın yıkılıveririz. Hep öyle olmadı mı Müslümanlar? İnsanlar hep öyle olmadı mı çevrelerinde? Birini sevdiler, tam aradığım dediler, kaflağından gelmiş gibi sarıldılar, aydan güneşten inmiş gibi sarıldılar, aman dediler, beklediğim gibi, umduğum gibi, aradığım gibi, bulduğum gibi dediler. Onun hiçbir yanlışını görmediler, görmek istemediler, farklı yorumladılar. Kendilerine göre kendilerince yeni bir yorumla onu affettiler veya hatta suçsuz bildiler. Ama o suçlar, ama o yanlışlar büyüdü büyüdü de gözlerinde veya kendileri değişip hayata bakışları değişti de bu sefer onu yerin dibine batırdılar, adam yerine koymadılar, insan bile demediler, Müslüman bile kabul etmediler. Olmaz değil mi öyle şey? Sevdiğimizi severim ama ölçünü severim. Belli olmaz. Sevmediğimiz biri hale gelebilir. Bu sefer eski sevgimizden dolayı dengeyi kaybeder ya ne diyeceğimizi bilmeyiz ya da eski sevgimiz bizi kahreder, eyvahlar ederiz. Tersi de öyle, sevmediğimiz konusunda da öyle. Adam olmaz diye, Müslüman olamaz diye, haindir, zalimdir diye, yapmadıklarını da yapmışçasına dönemez diye, iyi olamaz diye, sevemeyiz diye bir tavır sergilersek sonunda pişman olabilmemiz her zaman ihtimal dahilindedir. Hasan Basri'den 10 şey vardır ki Lut kavmi onları işledi ve bu yüzden helak oldular. Allah korusun. Ya Rabbi bizi onlardan, onlara benzemekten koru. Ümmetin bunlardan başka bir şey daha yapacaktır. Yani bir helak sebebi daha yaygın olacak ümmette. Bunlar homoseksüellik denilen, livata denilen erkek erkeğe cinsel ilişkiler. Sapanlarla ve parmaklar arasına alarak birbirlerine taş atmak şeklinde sapıklıklar. Güvercinle oynamak, bunu hayatın vazgeçilmez unsuru yapmak. Def çalmak, çalgıcı olmak. İçki içmek, sarhoş olmak. Sakal tıraş etmek, sakalsız bulunmak. Bıyıkları uzatmak, ıslık çalmak, el çırpmak, ipek giymek, bir de bunlara ümmetim bir ilave daha yapacak. O da kadınların kendi aralarında kadın kadına sevişmeleri ya da yanlış iş yapmalarıdır. Tekrar okuyorum. 10 şey vardır ki Lut kavmi onlar işledi ve bu yüzden helak oldular. Ümmetin bunlardan başka bir şey daha yapacaktır. Livata, sapanlarla ve parmaklar arasına alarak birbirlerine taş atmak, güvercinle oynamak, def çalmak, içki içmek, sakal tıraş etmek, bıyıklar uzatmak, ıslık çalmak, el çırpmak, ipek giymek. Ümmetin bunlara bir tane daha ekleyecek. Kadın kadına sevişmek. İbn Amr'dan Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur. Gariplere müjdere olsun. Onlar çok sayıdaki kötü insanlar arasında bulunan salih kimselerdir. Onlara karşı gelenler itaat edenlerden daha fazladır. Gariplere müjdeler olsun. Onlar çok sayıdaki kötü insanlar arasında bulunan salih kimseler. Az insanlar, az salihler. Onlara karşı gelenler itaat edenlerden daha fazladır. Durumunuzu bir de çevrenizi kontrol edin. Garip misiniz ya da çevrenizde garipler var mı? Pek çok kötü insan arasında salih olmayı becerebilen, salih yaşamayı becerebilen insanlar var mı? İşte onlar gariptir. Onlara Allah'ın Resulü müjdeler olsun demektedir. Onları müjdelemektedir. Ve ki onlara karşı gelenler çok olurmuş, itaat edenler daha az. Yani onları dinlemezmiş insanlar ama onlar salih olmaya devam ediyorlar. Ne dersiniz? Güzel söz söylediğinizi iddia ettikten sonra, hakkı ve hayrı tavsiye ettikten sonra karşınızdaki sizi, yani o çok güzel vahye dayalı sizin inci gibi, yakut gibi sözünüzü dinlemedi diye bozulduğunuz arkadaşlarınız, tanıdıklarınız, çevreniz var mı? Ama ne hakkınız var? Allah söylediği halde dinlemeyenler var, bilmiyor musunuz? Siz nesiniz ki? Peygamber söylediği halde dinlemeyenler var. Ne oluyor ki bize? Elbette bizim gücümüz ancak teslimiyete edecek. Biz Allah'ı memnun etmek için anlatmaya, söylemeye, yapmaya, yaşamaya devam edeceğiz. Bu konuda da bir müjdeli haber. İbn-i Umeyr'den Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurur. Sabır ve musibetin mükafatını Allah'tan beklemek, köleleri azat etmekten daha faziletlidir. Allah bu özellikleri taşıyan kimseleri sorgusuz sualsiz cennete koyar. Sabır ve musibetin mükafatı. Yani başınıza sizin istemediğiniz bir soru geldi. Eğer ki Allah daha iyisini bilir, ben demek bununla cennet kazanacakmışım. Ya Rabbi bana yardımını esirgeme. Ben inanıyorum ki sen nasıl imtihan edersen sonunda yardım edecek ve bana cennet lütfedeceksin. Bu benim cennetim için en güzel yoldur. Ben böyle inanıyorum der, sabreder, dayanır, direnir. O musibetin, o başa gelen, istenmeyen sorunun mükafatını Allah'tan beklerse kişi, köleleri varmış, malı mülkü varmış, dilediği kadarmış, dilemediği kadarmış, bunları azat etsem de, onun sevabıyla cennete gitsem dese, elbette birincinin sevabı, mükafatı daha büyüktür. Allah böyle olanları cennete koyacaktır. Dünyada garipler dörttür. Zalimin göğsündeki Kur'an. Ya Rabbi, göğsünde Kur'an olanlardan kıl bizi ama zalim eyleme. Bir toplulukta bulunup da içinde namaz kılınmayan cami. Ya Rabbi, bulunduğumuz yerdeki camilerde namaz kılmamızı nasip eyle. Bir evde bulunup da okunmayan Kur'an, Ya Rabbi evimizde olup da okunmayan Kur'an olmasın, evimizde olan Kur'anları okuyanlardan eyle. Kötü bir topluluk arasında bulunan salih kişi, Ya Rabbi çekemeyeceğimizle imtihan etme. Tekrar okuyayım. Biraz dert yükledi değil mi galiba? Dünyada garipler dörttür. Zalimin göğsündeki Kur'an. Bir toplulukta bulunup da içinde namaz kılınmayan cami, bir evde bulunup da okunmayan Kur'an, kötü bir topluluk arasında bulunan salih kişi. İnsanlar Kur'an'ı bilirler, sünneti bilirler ama zulmetmek için bunları kullanırlarsa o garibin, o Kur'an'ın garipliğine bakın. Hatta dua etsek böyle garip Kur'an'ların o zalimin göğsünden çıkarılmasına. Hayır, daha iyi dua edelim. Böyle göğsünde garip bir Kur'an bekleyen zalimlerin zulmünden kurtulmasına dua edelim. Bir de bir toplulukta, bir mahallede, bir sokakta cami var ama namaz kılınmıyorsa. Efendim, dükkanda kılıyorum, evde kılıyorum, vallahi beş vaktimi tam kılıyorum demeniz yetmeyecekmiş bu hadise göre. Ki yüzlerce başka örnekler bulunabilir. Namaz camide kılınacaktır. Çünkü mesela sabah ve yatsı namazını camiye gidemeyen, gitmeyenler münafık olarak nitelendirilmiştir. Tabii. Yani onlar gitmezlermiş olarak anlatılıyor. Şimdi gitmeyenlere münafıktır veya Müslümandır demek için söylemedim bu hadisi. Ama neden gitmiyoruz? Yani bu camilerde namaz kılınması gerektiğine inanan bizler, camiye gidince daha güzel olduğumuza inanan bizler, acaba neden gitmiyoruz? O camiler niye garip boynu bükük bekliyor bizi? Bir evde bulunup da okunmayan Kur'an, sizin evde de okunmadan aylardır sizi bekleyen, okunmayı bekleyen Kur'an var mı? Ben zaten onun için ikincisini almıyorum deme. Yani evdekileri neden okumayacaksın? Bir başka mealli, bir başka tefsirli olanı niye almayacaksın? Sonra evinizde tava tencerenizden, bıçak ya da çatal kaşığınızdan kullanılmayanlar garip kenarda beklerken nasıl onları kullanma çabanız olur bazen? Ama Kur'an'ı kullanalım, okuyalım. Bir de kötü bir topluluk arasında bulunan salih kişi. Tekrar okuyorum. Dünyada garipler dörttür. Zalimin göğsündeki Kur'an, bir toplulukta bulunup da içinde namaz kılınmayan cami, bir evde bulunup da okunmayan Kur'an, kötü bir topluluk arasında bulunan salih kişi. Bugünkü programın son hadisini okuyorum. Kimin eliyle bir kimse Müslüman olursa onun için cennet vacip olur. Kimin sebebiyle, kimin eliyle, kimin yol gösterisiyle, kimin gayretiyle bir kimse Müslüman olursa onun için cennet vacip olur. Öyleyse cennet garantisi için hem kendimiz cennetlik amellere koşalım, hem de birilerinin cennete gitmesi için uğraşalım. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.